Değerli dinleyiciler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya ve Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da yeni bir programla huzurlarınızdayız. Bundan böyle Allah nasip ederse, pazartesi günleri saat 11'den itibaren Söz Ola programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber huzurlarınızda olacağız. Evlerinize, gönüllerinize, radyolarınıza, vasıtalarınıza misafir olacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Dursun Ali hocama da çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız. Erkam Radyo'da böylesine özel ve güzel bir programda bizlerle, dinleyenlerimizle birlikte oldunuz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkürler.
Teşekkür ediyorum. İyi ki varsız diyenler de iyi ki varlar.
Sağ olun. Şimdi hocam, tabii biz bu programda divan şairlerimizi konuşacağız, yetik hazinelerimizi konuşacağız. Bizim medeniyetimizden çok güzel tabloları inşallah dinleyenlerimize paylaşmaya gayret edeceğiz. Bizim değerlerimizi gündemimize alacağız. Ve daha birçok mevzularımız olacak, kavramlar üzerine, kelimeler üzerine konuşacağız ama şimdi bu yeni bir miladi senenin ilk günlerindeyiz. Yeni bir programla dinleyenlerimize seslenmekteyiz. Buradan yola çıkarak dedim Dursun Ali hocamla ilk programda konuşsak, neyi konuşsak? Dedim ki ben Dursun Ali Tökel hocamı ilk neyle tanıdım? Hangi sözü, hangi sohbetiyle? Bir gün Twitter platformunda sizin sayfanızda bir video karşıma çıktı. Evet. Orada hocam yaptığınız ömür üzerine bir sohbet, bir hesaplama aldı beni bambaşka bir tefekkür iklimine götürdü. Şimdi bu programdan önce de o videoya tekrar göz attım, dinledim. Elimde de yine aynı ismi taşıyan Sizin Ömrünüz Kaç Saniye adlı kitabınız var. Ona baktım. Sonra Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Günler Gelip Geçmektedir, Kuşlar Gibi Uçmaktadır. Ehli fesadın yeri nahar, ehli salah uçmaktadır beytini hatırladım. Evet. İşte Cemal Süreyya'da hayat kısa, kuşlar uçuyor evet. diyor ya o misal. Dedim ki ya Dursun Ali hocamla bu ilk programda biraz ömür üzerine konuşsak.
Evet.
Şu kısacık ömrü nasıl değerlendirmeli ya da ömrü neye vermeli ki şu fani dünyanın çok daha önemlisi sonsuz hayatın yani ahiretin kaybedeni olmayalım. Ahiret yoksulu olmayalım. Ne dersiniz? Ömür üzerine konuşarak başlayalım.
Teşekkür ediyorum.
Ne demek? Ben teşekkür ederim.
İnşallah programımız hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Yani bu mecralarda da bu konular konuşulsun.
Tabii.
İnsanlar çok meşguller.
Çok.
Vakitleri yok okumaya, yazmaya, dinlemeye, sohbete, muhabbete. Ben her zaman şunu söylüyorum. Peygamberimiz arkadaşlarına sahabe adını veriyor.
Evet. Ne demek sahabe?
Ki Kur'an'ı bir ad biliyorsunuz tabii. Sahabe. Yani ihvan diyebilirdi.
Tabii.
Kardeşler diyebilirdi. İşte efendim refik diyebilirdi. Hep düşündüm niye sahabe diyor. Sahabe sohbetten geliyor malumunuz. İnsan arkadaşına niye yani sahabe der? Yani şu sohbet ettiklerimiz. Peygamberimiz diyor ki ashabım diyor. Sohbet ettiğim kişiler. Dolayısıyla bunu şunu anlıyorsun gerçekten ya bu din sohbetsiz olmaz ya.
Yok.
Devam etmez bu iş ya.
Ve bizim güçlü de bir sohbet medeniyetimiz var. Tabii zengin biz, bir sohbet
medeniyeti. Biz kulak medeniyetiyiz. Yani sem'i toplumlarız. Kulak çok. Toplumlarıyız. Bu yüzden Mevlana Hazretleri Konya'ya geldiği zaman bir toplum böyle bir bakıyor şöyle bir Türk toplumuna, Anadolu toplumuna bakıyor. Diyor ki ben diyor eğer Behte geldiğim yerde olsaydım ben vaaz ederdim diyor. Kitap yazardım. İlimle uğraşırdım. Ama diyor buraya geldim diyor. Baktım herkes şiirle diyor. Yatıyor kalkıyor. Şiiri çok seviyorlar buradakiler diyor. Anadolu halkı. Bu yüzden şiir yazıyorum. Benim aslında şiirle ne işim olur diyor. Dolayısıyla yani diyor ki muhatabınıza onun anladığı dille konuşursanız ona ulaşırsınız dediği bu. Hiç sevmediği halde 100.000'den fazla mısra yazmış Mevlana Hazretleri. Dolayısıyla bu millet sohbeti seviyor. Bu yüzden yüksek bir ihtimal mesleviye bişnev diye başlıyor, dinle diye başlıyor.
Tabii.
Yani oku diye başlamıyor. Bak ki bundan okuyacağı yok, bari dinlesinler diye. Bir zaten tasavvufta sohbet halkasıyla devam eder. Ya gerçekten insanlar çok meşguller. Trafikteki yoğunluk, hayat kailesi, çalışma şartları falan, insanların dinlemeye vakti yok, izlemeye vakti yok, okumaya vakti yok. Bari bu tür programlarla belki birkaç tane kulağa bir söz gider.
Çünkü hocam şimdi İstanbul'un en önemli meselelerinden bir tanesi bitmeyen trafiği.
Evet.
Bizim de sadağımıza en çok kulak veren dinleyenlerimiz önemli ölçüde seyir halinde, trafikte, radyosunu açmış.
Evet.
Yani şu Erkam'dan gelen sesi kulak vereyim ve bir yol arkadaşlığı yapayım diyen yol arkadaşlarımız.
Evet.
Herkese evlerinde, işte mutfağında bulaşığını yıkayan ablalarımız, hemşirelerimiz, kardeşlerimiz. Yani o noktada buradan şu mikrofonlardan söylenen sözler bir bakıyorsunuz bir şekilde kalplere dokunuyor.
Tabii tabii.
İşte
tabii.
Muhabbet ağlarıyla da gönül köprüleri kuruluyor.
Evet.
O yüzden önemli.
Malum derler söz hatibin neresinden çıkarsa muhatabın orasına gider. Yani bu kalpten çıkan sözler varsa kalpleri bulur. Mümkün değil. Mevlana Hazretleri diyor ki söz eğer muhatabını beğenirse diyor kalbin derinliklerinden çıkar.
Allah Allah.
O kulaklara ve kalplere bir şekilde girer. Ama muhatabını beğenmiyorsa diyor kalplerin arkasında gizlenir çıkmaz diyor. Bu söz bizim şu anda anladığımız manada nesne değil. Mevlana'ya göre söz bir özne, bir varlık. Kendi varoluşu var. Sizi beğeniyor, beni beğenmiyor veya beni beğeniyor, sizi beğenmiyor. Kimi beğeneceğine karar veriyor. Ona göre çıkıyor ve muhataba gidiyor. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'ne göre konuşan değil de sözün kendisi aktördür. Mesela şu an söz benim ağzıma çıkmak istiyor. Muhataplara mutlaka o bir kulağa gider.
Gider.
Eğer beğeniyorsa kulağa geçecektir. Yani ömürle başlamamız programa. Yani bir sohbet ortamı olduğu için.
Tabii.
Önemine binaen bunları söyledim. İhramzade Hazretleri vardır Sivas'ta.
Sivas'ın gönül mimarlarımız.
Gönül mimarı, evet. Yani ben onun sözlerini çok etkilemiştir beni. Mübareğin bir sözü var beni çok etkilemişti. Diyor ki kardeşlerim diyor yok olun diyor. Yoka taş değmez diyor. Kişi kendini varladıkça taşlar ona gelmeye başlar yavaş yavaş. Dolayısıyla böyle bir programı ömürle başlamak hakikaten güzel. Çünkü insanın ezelden ebede kadar hep sorduğu soru bu. İşte felsefecilerin malum sorusu şu. Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Kimiz?
Yolculuk nereye?
Evet bu dünyada ne işimiz var? Ne ile meşgul olursak anlamlı bir iş yapmış oluruz. Bak bu soruların cevapları her çağda aramış ve hala aranmaya devam ediyor. Kimi hazzı ön plana çıkarmış, kimisi işte düşünceyi ön plana çıkarmış, kimisi aşkı ön plana çıkarmış. Yani hayatı anlamlı yapan şey nedir? Hayatı anlamlı yapan şey, bizi anlamlı yapan şeydir diyelim. İşte bahis mevzu ettiğiniz o ayeti kerimede, Me'ari suresi 3. ayeti kerimede, evet onu biz kitap olarak da yayınlamıştık. Haklısın. Ben o işte o ayeti okuduğum zaman hocam yani melekler ve ruh miktarı 50 bin yıl olan bir günde arşa çıkıp iner.
Evet diyor.
Diyor.
Evet. Me'ariç suresinin 4. ayeti.
Me'ariç 4. ayeti kerimesinde. Ben o ayeti okuduğum zaman beni çok etkilemişti.
Yani, neydi bu ayette sizi bu kadar etkileyen şey kıymetli hocam?
Yani orada rakama ben baktım. 50 bin yıl Cenab-ı Hakk'ın şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı kesin rakamlar vardır. Böyle. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın ömrü 950 yıl der. İşte elfe senetin illa hamsine ama. 1000 yıldan 50 yıl eksik. 950 yıl der. İşte miktarı sizce 1000 yıl der. Bazen 50 bin. Bu kesin rakam. Matematiksel rakamlar. Bizi bir takım matematik hesaplar yapmaya gönderiyor. Mesela 950 yıl Nuh Aleyhisselam'ın ömrünün Cenab-ı Hakk'ın vermesinin sebebi ne? Ya pek çok alim, arif şunu demiştir. Ya 950 yılla olsa kardeşim bir gün geriye bakacaksın ki bir arpa boy yol gitmişsin. Şimdi bu masallarda da çok güzel verilmiştir. Şimdi bizim masal kahramanı az gider, uz gider, dere tepe düz gider, 6 ay bir güz gider. 6 ay bir güz 9 aydır. Yani bir insan ana rahmindeki zamandır ya. Sonra geriye bakar ki bir arpa boy yol gitmiştir. Yani İnsan hayatı aslında tam bir arpa boyu kadardır. Arpa boyu ne kadarsa bir çizgi, bir tiredir yani. Dolayısıyla bu rakamlar, bu ayetteki 50 bin yıl, size göre 50 bin yıl bir gün deyince ben şimdi o zaman bu rakamları derim ya, bu rakam bize anlattığı ne? Ben de matematik bir hesap yapayım.
Evet.
Dedim acaba kendisi için 50 bin, bizim için 50 bin yılın bir gün olduğu bir varlık var dünya, kainatta. Melek, ona ruh diyor Cenab-ı Hak. Ya bize göre 50 bin yıl Cebrail Aleyhisselam'a göre bir günmüş. Ben hesap yapayım dedim. Yani bu 50 bin yıl acaba nasıl bir günde ne kadar ölçebilirim diye. Baktım 50 bin yıl 365'te çarptım önce.
Evet. 18 milyon 250 bin gün çıkmış. Gün.
Yani evet 18 milyon 300 bin gün o bize göre Cebrail Aleyhisselam'a göre bir gün yapıyor.
Yani Cebrail Aleyhisselam'a göre değil mi? 50 bin yıl, evet. 18 milyon 200 bin gün yapıyor.
Bize göre.
Bize göre, tabii.
Bize göre, evet.
Bize göre,
yani
evet.
18 milyon 200 bin gün yaşıyoruz, yaşasak biz, Cebrail Aleyhisselam'a bir gün sayılıyor. Dolayısıyla o bir günü de saate vereyim dedim. O 18 milyon 200 bini 24 ile çarptım.
250 bin düzeltelim, 18 milyon 250 bin.
250 bin, evet, onu da 24 ile çarptım. Kaç saat yapıyor diye.
Evet. 438 milyon.
Evet, 438 milyon saat. Yani bizim 438 milyon saatimiz Cebrail Aleyhisselam'a göre 24 saat. Bak korkunç bir şey bu. Acayip bir rakam. Şimdi daha sonra bunu saniyeye işte böldüm. Saniyeye bölünce işte o zaman ortaya çıkan rakam
26 milyar 280 milyon dakika ediyor.
Dakika ediyor evet. Bak dakikası da var, sonra saniyesi var. Saniyeye onu çarptım. Dakika.
Yani diyorsunuz ki kıymetli hocam onların 1400 dakikası bizim 26 milyar 280 milyon dakikamıza denk geliyorsa, onların bir dakikası bizim 18 milyon 250 bin dakikamıza denk geliyor. Peki evet. Siz bu hesapları niçin yapıyorsunuz?
Niçin yapıyorsunuz? Ben şimdi bu hesapları niçin yapıyorum? Burada bakın Selahattin Bey bir matematik var. Yani metafizik yok. Sadece metafizik bir şey değil. Bu bir matematik. Bir rakamlar veriliyor burada. Rakamlar yani %90 her zaman değil ama yanılmazlar diyelim. Yani %10 pay koyalım. Ben bu rakamları bularak şunu merak ettim. Yani acaba bize göre 50 bin yıl o meleğe göre bir günse merak ettim. Acaba dünyada 100 yaşayan bir insan, ortalama 100 yaşayan bir insan meleğe göre ne kadar yaşamış oluyor diye merak ettim işte bunu. O çarpımları, hesapları yaptım. Sonuçta ortaya 2.7 saniye çıktı, dakika çıktı.
Allah Allah. 2.88 dakika.
Evet, 2. Yani dünyada
100 yıl yaşayan,
100 yıl yaşayan bir insan. Ben 100 yıl yaşadım diye övünüyor. Biz radyoyuz ki işte efendim çok uzun bir ömür sürdü. 100 yıl yaşadı diyoruz. İşte hatta 100 yılı devirdi diyoruz filan. Bir asır yaşadı diyoruz. Halbuki o dünyanın, tabii şunu da bilmek lazım. Benim 100 yıl yaşadım demem, dünyanın güneşle etrafında 100 defa tur atması demek. Yani çok izafi bir kavram bunlar. Ben şunu anlatmaya çalıştım orada. İzafi şeyleri mutlaklaştırarak hayatını zehretmeyin.
Güzel.
Etmeyelim. Bu izafi şeyler. Eğer benim, ben şimdi 62 yaşındayım şu anda. Benim kardeşim, benimle aynı birisi eğer şu an Mars'ta doğsaydı, Merkür'de doğsaydı, o 5 katı hızı dönüyor ya, şu an 300 yaşında olurdu benim kardeşim. Jüpiter'e doğsa yüksek bir ihtimal 5 yaşında falan olur.
Evet.
İşte hangisi doğru? Çok izafi bunlar. Dolayısıyla zaman denen şey, yani bu izafiyet teorisi de belli işte Einstein teorisi. Zaman izafi bir kavram. Bu izafi kavramı mutlaklaştırarak hayatımızı ona göre yaşarsak, yani kaybetmemek mümkün değil, hüsran olmak mümkün değil. Basit bir hesap. Dünyada 100 yıl yaşayan bir adam, Cebrail'e göre 2.88 saniye yaşamış
dakika,
oluyor.
Tabii.
Yani toplam 3 dakika bile değil.
Değil. O zaman hocam, yani 100 yıl yaşamış dediğimiz insanın ömrü tam 2.88 dakika, yani 173 saniye ise
saniye.
50 ya da 60 yıl yaşayanların ömrüne kadar 1 dakika 25 saniye ya da daha az.
80 saniye.
Allah Allah.
Yani şimdi 173 saniye.
Evet, evet.
Tamam, 173 saniye. Normal 100 yıl yaşayan ki bu.
Tabii.
50 ise bunu 2'ye böl, 90 saniye.
Aynen öyle.
Dolayısıyla şimdi ben neye göre yaşadığımı söyleyeceğim. Neye göre ömür aldığımı söyleyeceğim. Şimdi malum bir çok güzel hikaye vardır. İsa Aleyhisselam bir gün arkadaşları yolda giderken bir mezar görüyor. Diyorlar ki ya İsa şunu diriltir misin diyorlar. O da diyor ki niye dirilteyim onu? Ya işte peygamberse mucize falan işte gönlümüz mutmain olsun. O da onu diriltiyor, kalkıyor, bembeyaz saçlı bir adam. Ne oldu diyor falan. Kıyamet mi geldi diyor falan. Yok diyorlar, gelmedi. Sen kimsin? İşte ben Nuh'un oğlu Sam'ım diyor. Senin saçların beyaz mıydı? Yok diyor. Kabirdeki suvarı görünce bembeyaz oldum diyor. Böyle bir güzel bir metaforik bir hikaye vardır. Dolayısıyla insan yaşadığı anı bilir. Eskiden çok hoş bir sözü var. Diyor ki dünya bir gündür, o da, bugündür. Dolayısıyla dün yoktur. Geçti gitti. Yarın da yok. Bugün var. Bugünü değerlendirdin.
Bu kadar.
Çünkü materyalist zihniyet de aynı şeyi söyler. İşin garibi biliyor musun? Abi bir daha mı dünyaya geleceğiz? Ben de diyorum ki hakikaten bir daha mı dünyaya geleceğiz? Anı diye değerlendirelim. Ne yapalım? Eğlenelim onlara göre. Ya biz ne yapalım? Biz de bu anı değerlendirelim. Tamam mı? Bu anı değerlendirmek nedir? Yarınki günde bugüne baktığımız zaman yüzümüzün ağ olması demektir.
Çok güzel.
Bugünümüzün yarına bir şey taşınması, bizi anlamlı kılması demektir. Tamam mı? En güzel.
Yani ahiret heybemizi bugünden ötelerde yüzümüzü ak edecek, değil mi? Hediyeler gönderebilmek.
Evet evet, işte ha o nafaka diyoruz ya, nafaka. Nafaka kelimesi malumuz tünel demek. Tünel açmak demek. Şimdi Araplar hala tünele nefek diyorlar biliyorsun. Nefek. Ben Arabistan'a gittim, hacca gittiğimde gördüm. Hakikaten tünelin nefek yazar. Nefek. Nafaka tünel açtı demek. Ne demek tünel açtı yani? Şimdi biz nafaka, Allah-u Teala nafaka verin diyor. Fenfaku, infak edin diyor. İnfak etmek tünel açmak demek. Tamam. Ne demek tünel açmak? Öyle bir şey. Müthiş bir kavram bu. Şöyle bir tünel açıyoruz. Bir ucu dünyada. O tünelin bir ucu ahirette, tamam mı? Buradan gönderiyoruz. Oraya gittiğimiz zaman aha bakacağız tünelin ucuna bayağı bir şey göndermişti. Bizi bekliyor yani. Tamam mı? Tabii. Her şeyi burada harcayalım, bir şey gönderelim o tarafa diyoruz. Dolayısıyla insan şimdi şöyle düşünmesi lazım. Yani hayatı anlamlı kılan şey kişinin hayatı anlam vermesiyle mümkündür. Yani bu hayat nasıl anlam? Ben ne anlam veriyorsam öyledir. Ben şimdi düşünüyorum. Ya 100 yıl yaşıyorum, 60 yıl, 70 yaşıyorum değil. Hayır kardeşim, bir dakika ömrüm var, tobu tobu. Olmadı, iki dakika ömrüm var, tamam mı? Bu iki dakikayı çok iyi değerlendireyim. Nedir değerlendirmek? Yarın biz inanıyoruz mahşere gittiğimiz zaman orada tünelimizin ucunda bizi bekleyen bir sürü nafakalar bulalım yani. Harcamak için. Tabii. Diyoruz ya, yola çıkıyorsun, yolcusun. Hiçbir yolcu eli cemli yola çıkmaz. Bir hazırlık yapar ya.
Tabii, Abdurrahim Karakoç azıksız çıkma yola şiirini boşuna mı yazmış?
Yani, evet, evet. Yani. Ya gittiğiniz yerde de size bir şey lazım. Tabii. İşte buradan bir şey göndermek lazım. Her şeyi burada tüketme.
Doğru.
Yani miras senin için diyoruz ya. Adam diyor ki mirasını harbi parmağı savuruyor. Geleceğe bir şey bırakmadı diyor. Geleceğe dedi, kendi geleceğine, yaşlılığına. Öbür tarafın olacak kardeşim. Dolayısıyla şimdi bu ömür dediğimiz şey her yıl başında, her yıl dönümünde, hatta sahabe efendimiz yaptığına göre her akşam yastığa başını korken, yani bugün Allah için ne yaptın diye bir soru var ya. Şimdi aslında kimse Allah için bir şey yapamaz, haşa. Herkes kendi için bir şey yapar, malumunuz. Allah için ne yaptın diyor. Ben haşa Allah için yapabilirim.
Evet, belki işte Allah'ın rızasını kazanmak, hoşnutluğunu kazanmak için, kendi tabii. Ahiretin için ne yaptın?
Evet, yani sen kendin için, kendinde istikbarindeki o karanlık günler, bilinmeyen günler için ya. Ne bıraktın, ne gönderdin ki Allah seninle hoşnut olsun yani. Ne bıraktın? Bu ayeti bana bu şeyi hayatı anlamlı yaşamak için, anlamlı kılmak için, hele hele de şimdi malum çok güzel bir Hasan Basri Hazretleri'nin hikayesi vardır. Çok,
lütfen dinleyelim hocam.
Çok size. Güzel, çok güzel bir hikayedir. Çok sevdiği bir teyzesi varmış bunun. Bir gün teyzeye demiş ki bak kardeşim sen demiş çok iyi bir insansın, dürüstsün, çok güzel işler yapıyorsun, çalışıyorsun. Ama bir tarafın eksik, senin malumet diye bir şey hiç yok ya. Yani ibadetlerle çok demiş gevşeksin, yavansın. Demiş gel demiş bak bir tövbe et, tamam mı? Ve demiş biraz da ahiret için hayatını anlamlı kıl falan deyince demiş ki hocam demiş, ben demiş şimdi demiş tamam yaparım ama demiş tövbe edersem pek çok şey el efek çekmem lazım. Daha da gencim ben demiş. Bir yaşlanayım hele demiş bilahare. O işlere uğraşacağım demiş. Malum deriz ya böyle.
Tabii.
Sanki garantiymiş gibi yaşlanacağımız. Ya. Bak Hasan Basri Hazretleri ona nasihat vermiyor. Öğüt vermiyor, tamam mı? O üslub-ı hakim dediğimiz muhteşem bir üslub vardır. Klasik o büyük insanların kullandığı. Burada kişiye öğüt verilmez. Kişi olaya dahil edilir bir hikayeyle. Ona diyor ki sen diyor kaç yıllık terzisin diyor. 20 yıllık terziyim ben diyor. Peki ben sana şimdi bir kumaş getirsem bana bir elbise diker misin diyor. Tabii dikerim diyor. Gözü kapalı dikebilirim diyor. Alıştım diyor. Peki diyor son nefesini vermek üzeresin. Tam yatıyorsun diyor. Ben sana bir kumaş getiririm. Elbise dikebilir misin bana diyor. Nasıl dikeyim son nefeste diyor. Canla boğuşuyorum diyor. Bak diyor son nefesinde 20 yıldır yaptığın bir iş yapamıyorsun. Hiç yapmadın. Tövbe nasıl yapacaksın?
Nasıl sen? Yapacaksın? Allah Allah.
Ya hiç bilmediğin bir tövbe yapacaksın o anda. Firavun tövbesi gibi yani. Tamam mı? Dolayısıyla bu tür şeyler yani mesela bu ayet ve tabii ki başka ayet-i kerimeler bizi hayat üzerine düşünmeye sevk ediyor.
Evet.
Sadi Şirazi'nin çok hoş bir beyti vardır. Der ki zavallı ömrüm kışın ne giyeceğim yazın ne yiyeceğim diye geçti gitti. Der.
Geçti gitti. Evet. Hocam Yunus Emre Hazretleri boşuna mı diyor efendim? Geldi geçti ömrüm benim.
Evet.
Şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi. Şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter. Yere tohum saçmış gibi. Evet. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. İyi tiken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eski cevirdün ise, yarın anda sana gele hak libasın biçmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola abı hayat içmiş gibi.
Evet ne güzel.
Ömründe güzel. Özetini ne kadar güzel anlatmış Yunus Emre Hazretleri.
Bakın şimdi az evvel sorduğumuz sorunun cevabı burada. Yani evet. Bu ömrü nasıl yaşarsak ya. Anlamlı olur sorusuna Yunus Emre Hazretleri'nin cevabı şu. Yarın anda karşı gele.
Değil mi?
Yarın karşına gelecek bir işi, eylemi dünyada yapıyorsan, ahirete gittiğin zaman seni karşılıyorsa, o hoş geldin diyorsa, işte o da nedir? Bir hastaya su vermektir. Bir fakiri, yoksulu sevindirmektir. Bir çıplığa giydirmektir. Hasan Harkani Hazretleri'nin çok nefis bir şeyi vardır. Der ki mübarek, Mevlana Hazretleri onu çok över meslekesinde. Çok över. Der ki mübarek, herkes sabah evden çıkınca bir günde bir şey için dağılır sokaklara. Çiftçi tarlasına ürün almaya gider, ekmeğe gider. Alim medresi ilim almaya gider.
Zahit ibadetini evet, ziyadeleştirmeye gider.
Tüccar işte efendim para kazanmaya gider. Ben de gönüller kazanmaya giderim diyor. Bunu evet. Acaba kimin gönlünü alacağım? Kimin gönlünü alacağım? Bu çok güzel. Mevlana Hazretleri'nin de aynı şeyi vardı. Yani bak yarın karşına gelecek ibadetleri yapmak insanın en akıllıca eylemidir. Annemin böyle çok güzel bir hikayesi vardı.
Mekanı cennet olsun, kabri nurlarla doğsun. Anneciğinizin tüm önden giden annelerimiz.
Allah razı olsun. Şimdi benim annem hakikaten böyle bir insandı. Yani hep o gün için yaşayan bir düşünce tarzı vardı. Şimdi mesela bir gün bir ağacın altında oturduk. Onu Çamlıca'ya götürdüm. Orada biraz dinlendik böyle. Kalktı şimdi diyor ki ağaca. Al asmadık ağaç diyor.
Allah Allah.
Hakkını helal et be diyor.
Ağaçla helalleşiyor.
Helalleşiyor. Gölgende oturduk diyor. Çok diyor. Hakkını helal et diyor. Dedim şaşırdım. Anne dedim ağacın dedim hakkım olur dedim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi öyle demedi bak. Şimdi sabahleyin böyle camı açar, pencereyi açar. Dağlar, taşlar, kuşlar, ağaçlar size selam olsun der. Şimdi ağacın altına oturmadan selamünaleyküm ağaçlar oturur. Şimdi bu var ya o kadar incelmiş bir ruh hali tabii. Ki o kadar incelmiş. Ya bugünkü bu kaba dünyada her şeyin madde olduğu, eşya olduğu bir dünyada bunları anlatmak insanlara böyle şey gibi mitoloji gibi geliyor. Hayır. Ben annemi gördüm ya selamünaleyküm ağaç diyor altına oturuyor. Oturur. O ayrılırken hakkını helal et be der. Ağaç da dedi ki bana öyle deme dedi bak. Mahşer günü dedi biz dedi hesap görürken bu ağaçlar diyecek ki ya Rabbi bu var ya bu bana selam vermişti. Allahümme salli ala Muhammed demişti. Altında şahitlik yapacak bana. Ağaçlar selam verecek dedi bana. Yani çünkü onlar şöyle bir şey biliyorlar. Malum Kur'an-ı Kerim'de bizim şu andaki varlığa bakış tarzımız Selahattin Bey, bize ait bir bakış değil. Ve onu anlıyorum. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak taşlar vardır, bağrından sular fışkırır der. Taşlar vardır, Allah korkusu yuvalanır der. Aslında yani bırakın ağaçları, yeşillikleri, otları, hani Azmi Hoca Hazretleri'nin hikayesinde vardır ya, herkes bir çiçek getiriyor.
Üftahı Hazretleri.
O getiriyor, o da kuru bir çiçek getiriyor. Bana bunu mu layık gördün diyor. Diyor ki, efendim diyor, bütün nerede bir çiçek görürsem, zikir halindeydi. Bu gafil diyor, kurumuş diyor, gaflet değil, onu getirdim diyor ya. Aslında her şeyin bir dili var, o zikrediyor.
Duyabilene, görebilene.
Evet, yani görenedir görene, körenedir körene. Misali, onu dinliyor, benim annem onu dinliyor, biliyor böyle bir şey. Dolayısıyla ona saygı duyuyor. Düşünün böyle ağaca bile saygı duyan, hani biliyorsun Mevlevi birliktedir, bu incelmiş değil. Onlara çok incelmiş. İşte efendim ateşi söndür demez, ateşi uyut der. Işığı yak demez, ışığı uyandır der. Yani mezarlık demez, kabristan demez, ölü demez. Ölüye hamuş der, mezarlığa hamuşan der. Susmuşlar der.
Bunlar bizim medeniyetimizin dili, medeniyetimizin zenginlikleri.
Evet, ben o dili annemde görüyordum. Yani o kadar naif bir dildi ki bu yani. Tabii. Bize böyle bir cevap verirken mesela insan ömrünü şöyle anlatırdı annem. İşte ömür konuşuyoruz ya. Beni çok etkilemişti. Bir gün çocuklardan şikayet etti. Çocuklar işte böyle böyle 15-10 yaşlarında falan şikayet ettiler. Annem dedi ki, kızım dedi, sen daha dedi tekbir desin, Allahu Ekber desin şu an dedi.
Gelin ne diyor değil mi bunu?
Evet. Hanımız. Daha bunun diyor Sübhaneke'si var, Elhamdülillah'ı var, Zamm-ı Suresi var, rükû var, secdesi var, tahiyyeti var dedi. Annem namazı, ömrü bir namaz anlattı. En son Esselamu Aleyküm diyoruz, namazdan çıkıyoruz, ömürden çıkıyoruz gibi anlattı. Şimdi hayata bu gözle bak, çok incelmiş, naif bir bakış. Bu bakış bizi de inceltecektir. İnsana karşı, kendimize karşı, varlığa karşı. Bu hikmetli bir dil.
Evet. O dili yakalayanlardan biri hocam. Evet. Mihriban şiirimizin de şair Abdurrahim Karakoç'un. Siz şimdi validenizin mekanı cennet olsun, amin, anneciğimizin ağaçla arasındaki helalleşmesini anlattığınızda direkt bendenize şu mısraları hatırlattınız. Diyor ki Abdurrahim Bey merhum, gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin.
İşte, evet ya.
Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Evet. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince, yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin.
Ya, evet.
Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin diyor.
İşte bakın, işte bu bizim medeniyetimizin tam bu diliydi, hikmetli dildi. Şimdi bakın, eşyaya böyle bakan bir göz, eşyaya bile. Şimdi Selim Hazretleri diyor diye, benim bir karıncaya ulu nazarım vardır. Ya karıncaya ulu nazarla bakan bir insan, insana nasıl bakar ya? İnsanı öldürebilir mi? İnsanı parçalayabilir mi? Bu vahşette şu an dünyada bir vahşet alemi yaşıyoruz. Şöyle demişler, kalpleri ibadetin hazıyla, yüce kelamın sihirli haliyle etkilemeyen insanlara bir merhamet beklemek çok zor ya.
Çok zor.
Ya bu var ya, hani Abdurrahim Karakoç'undur, çok harika bir sözü vardır onun. Der ki bir şiirinde, abdest almakla bir ırmak, yani bir mümin abdest almakla ırmak şereflenir diyor. Yani bak, müthiş bir şey bu. Irmak bile diyormuş ki, ne mutlu bana ya, bir mümin abdest aldı diye şeref duyar bundan diyor. Şimdi bizim o gözle, hani şu da insanlara dediğim gibi, bunlar bizim medeniyetimizin kaybettikleri o çok ince, o sadaka taşlarını düşünün mesela, o insanları. Ya adamlar, bize basit gelebilir ama camilere, konaklara, kuşlar için saraylar yapmışlar. Biz böyle medeniyetten geliyoruz. İnsana bırakın, hayvanlara saray yapan medeniyetten geliyoruz yani. Alala bir kuş da değil.
Değil tabii.
Bazıları şöyle bir şey gelebilir. Ya böyle bir şey olur mu diye. Ya peygamberimiz biliyorsunuz, bir hannane kütüğüne dayanıp da konuşuyordu. Kütüktü ya bu. Daha sonra da yüksek bir şey yaptılar ona, bir minber malumunu. Hannane kütüğü ağladı ya, peygamberimiz beni bıraktı diye. Üzüldü, kütük ağlar mı? Ağladı bunu. Bütün sahabeler duymuşlar bunu yani. Biz inanıyoruz. Bakın eşyanın bir dili var, tamam mı? Dolayısıyla eğer siz eşyalara saygı gösterirseniz, ben kendi hayatımda da bunu yaşamıştım, gösterirseniz bu eşyadan da muhakkak bir ömür görüyorsunuz ya kendinize.
Herhalde ondandır ki hocam, Bediüzzaman Hazretleri'nin tahta bir küçük kaşığı varmış hocam. Yıllar yılı kullanmış bu kaşığı. Sonra bir gün artık epey de bir eskimiş. Yakın talebeleri hizmetinde bulunan talebeler işte bir gün daha yeni bir kaşık almışlar. O kaşığı çöpe atmış üstadımıza, bu daha layıktır düşüncesiyle. Hazret, benim kaşığım nerede demiş. Efendim boşver mi, o çok eskidi. Ya bırakın demiş, siz benim kaşığımı getirin. O yıllarca bana hizmet etti. Onunla aramızda bir hukuk oluştu. Yani eşyaya dahi ayrı bir vefa.
Tabii.
Onun bir dili var. O senin halinden anlıyor. Sen onun halinden anlıyor. Beni çok etkilemiştir bu mesela.
İşte bu yaşanmış şeyler.
Tabii.
Bir gün bir ahi babanın, ahi babanın misafirleri gelmiş dükkanına. Demiş ki çırak demiş. Onlara böyledir ya. Hemen demiş bir sofra kur. Sofraya getiriyor çırak. Yemekleri getiriyor. Sofraya koyuyormuş gibi yapıyor, geri gidiyor. Yapıyor, geri gidiyor. Bir türlü sofra yemeye bırakmıyor. Diyorlar ki, ay baba diyorlar, sen bu tembel, çırak tembel ya, bu ne yapıyor? Bir sofra yemek bırakamaz diyorlar. Oğlum niye öyle yapıyorsun diyor ya. Sofraya yemeği bırakıp geri gidiyorsun diyor. Efendim diyor, sofrada bir karınca var diyor. Karıncayı diyor, kovmak diyor, mürüvvete sığmaz. Karıncalı sofraya yemek kurmaz, fütüvete sığmaz. Ne yapacağım şaşırdım ben şimdi. Vay vay.
Biri mürüvvete, biri fütüvete sığmıyor.
Ya bak.
Hocam işte biz bu programda bu bizim değerlerimizi, aslında yitik hazinelerimizi maalesef üzerinden geçip gidiyoruz. Bunların farkına varalım. Günümüze, gönlümüze, gündemimize taşıyalım. Çünkü bunlar bizi biz yapan değerler.
Evet, aynen.
Bizim muhteşem bir faziletler, medeniyetimiz vardı. O medeniyetten nice fazilet tabloları. Bugün gönüller buna muhtaç, insanlık buna muhtaç.
İnsanlık muhtaç.
İnsanlık muhtaç. Bunu taşıyalım istiyoruz.
Şunu söyleyelim. Biraz da Gazze'deki bu büyük iman sabrından, bu büyük iman testinden sonra insanlar bu nasıl dinmiş ki böyle bir imanla bu dayanabiliyorlar diye, o imanların vermiş olduğu o büyük güçle Gazze'deki kardeşlerimizin o imanı ve o büyük dayanmayla insanlar akın akın Müslüman oluyorlar ya. Dediğim muhtaç dediniz ya. İnsanlık o imanın gücüne muhtaçmış. O gücü gördüler. Kesinlikle. İmanı verdi o büyük feyzi ve gücü. Akın akın Müslüman oluyorlar dünyada. Hakikaten ben şey inanıyorum. İnsanlığın bize ihtiyacı var. Çok doğru dediniz ya. İnsanlığın bize ihtiyacı var. Osmanlı devrinde de böyle biliyorsun. Osmanlı'yı çağırıyorlardı. Gel diye. Şu anda da aynı şey yaşıyoruz.
Evet. Bu Gazze'deki insanlık dramının ilk yaşandığı ve oradaki Gazze'nin izzetli ve onurlu halkının kardeşlerimizin o muhteşem direnişini tüm dünyanın görüp buna şahitlik ettiği ilk günlerde, geçen sene bu zamanlarda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin şu sözüne denk gelmişim, onunla da noktayı koyalım. Kuzum demişti, Gazze'nin direnişi inşallah insanlığın dirilişine vesile olacak. Aynen. Daha ilk günlerde, ilk aylarda.
Aynen öyle olur şu an hocam. Aynen.
Evet. İnşallah önümüzdeki programlarda da yine konuşacağız bu konuları. İlk söz olanın da burada sonuna geldik. Yani hakikaten söz sohbetle, böyle sizin gibi değerlerimizin muhabbetiyle birleşince, buluşunca da zaman su gibi akıp geçiyor. Bereketleniyor, kıymetleniyor. Efendim Erkam Radyo'da Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber yeni başladığımız Söz Ola programının ilk bölümünü siz kıymetli dinleyenlerimizin gönüllerine takdim etmiş olduk. Gönlünüze emanet etmiş olduk. Haftaya aynı saatlerde, yine pazartesi saat 11'de Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Dursun Ali Tökel hocamla yeni bir Söz Ola programında huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Hocama çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.